Ayrım 37.
Sayfa 364. Ilımlıların adayı olan 44 yaşındaki inşaat mühendisi Süleyman Demirel, Kasım'da parti genel başkanı seçildi. Demirel kendi kendini yetiştirmiş biriydi. Isparta'nın bir köyünde doğmuş, Menderes zamanındaki baraj yapımlarının başında bulunmuş ve 1960 sonrasında bir Amerikan şirketi için çalışarak özel kesimde başarılı bir kariyer yapmıştı. Savaş ertesi dönemin en önemli siyasetçisi değilse bile kuşkusuz en uzun süre ayakta kalan siyasetçisi oldu. Demirel iktidarda. AP Ekim 1965 seçimlerinde oyların %52.9 ve meclisteki sandalyelerin salt çoğunluğunu elde ederek beklenmedik büyük bir zafer kazandı. CHP'nin oyları %28.7'ye düşmüştü. Bütün öteki partiler CKMP, YTP, TİP ve CKMP'den kopan Millet Partisi %7'nin altında oy toplamışlardı. Oy dağılımından AP'nin eski DP taraftarlarını kendine çekmiş olduğu belli oluyordu. Demirel, insanların kendilerini onun köylü geçmişiyle özdeşleşebildikleri ve onun mesleki yükselişinde kendi umutlarının somutlaşmış ifadesini buldukları kırsal kesimde mükemmel bir oy avcısı olduğunu gösterdi. Menderes gibi Demirel de halk diliyle konuşabilen bir hatipti. Bunu İnönü ve öteki Kemalist siyasal liderler ya da keza Aybar gibi sosyalistler hiçbir zaman yapamamışlardı. Mecliste sağlam bir çoğunluğa sahip olduğundan kabinesi için güven oyu almada Demirel bir sıkıntı çekmedi. Sonraki 5 yıl boyunca Demirel Türk siyasetine egemendi. Göreceğimiz gibi 1960'ların ortaları ve sonları Türkiye'nin iyi yıllarıydı. Ekonomik büyüme yüksekti ve reel gelirler 1963-1969 yıllarında %20 ortalamayla hemen hemen devamlı şekilde artmıştı. Demirel'in en önemli başarılarından biri orduyu henüz 5 yıl önce ordu tarafından alaşağı edilmiş olan demokratların açıkça mirasçısı olan sivillerin yönetimiyle uzlaştırmasıydı. Ama ödediği bir bedel de vardı. Silahlı kuvvetlere neredeyse tam özerklik verilmişti ve onların savunma bakanının ve kabinenin otoritesine olan itaatleri yalnızca bir formaliteden ibaret kalmıştı. Demirel aynı zamanda da kendi taraftarlarının en köktencileri olup hala 27 Mayıs darbesinin intikamını almakta kararlı olanları denetim altında tutmak zorundaydı. Kabinesini ve partisini bir arada tutmak Demirel'in ana sorunuydu ve zamanının çoğunu bu meseleye harcıyordu. AP sanayiciler, küçük tüccar ve esnaf, köylüler ve büyük toprak sahipleri, dinci gericiler ve batıcı liberallerin bir koalisyonuydu. Bu ortaklığın çok az ideolojik tutarlılığı vardı. Ayrıca Demirel siyaset sahnesine adımını nispeten yeni atmış bir kişiydi. Ve eski DP kadrosunun gözünde meşruiyetten yoksundu. Onlar Demirel'i sadece o sırada halen hapiste bulunan gerçek liderler adına işlere şimdilik bakan biri olarak görüyorlardı. İşin bu yönü Ağustos 1966'da genel af yasasının ilanından sonra eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar dahil olmak üzere DP liderleri serbest bırakıldığında vurgulanmıştı. Bayar'ın etrafında 1968'den itibaren AP siyasetini etkilemek amacıyla Bizim Ev adında bir baskı grubu kuruldu. Yine de Demirel, çoğu gözlemcinin beklentisinin aksine partinin birliğini ve kendi başkanlık konumunu 1960'lı yıllar boyunca muhafaza etmeyi başardı. Bunun için sık sık başvurduğu iki taktiği vardı. Özellikle de seçimler sırasında partinin İslami niteliğinin ve geleneksel değerlerden yana olduğunun altını çiziyor, örneğin Nurcu liderlerle alenen yakınlaşarak ve sürekli bir komünizm aleyhtarı propaganda ve sol hareketi hırpalama kampanyası sürdürüyordu. Milli Güvenlik Kurulu'nun desteği ve 1965'te eski Milli Emniyet Hizmetleri Teşkilatı'nın yerini alan adı kötüye çıkmış MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı sayesinde sol örgüt ve kişiler üzerinde sürekli baskı uygulanıyordu. 1966-1967'de okulları ve üniversiteleri solcu öğretmenlerden temizlemek için girişim başlatıldı. Yabancı sosyalist ya da köktenci yapıtların çevirmenleri, çevrilen metinler 18. yüzyıla ait risaleler olsa bile mahkemeye çıkarıldılar. İnsanlar yayın yoluyla komünizm propagandası yaptıkları için tutuklanıyordu. Sonunda yayın yoluyla komünizm propagandası kapsamına bizzat Atatürk'ün eski bir nutkundan alıntılar da dahil edildi. Bununla beraber Demirel'in durumu anayasaya konulmuş fren ve denge mekanizmalarından dolayı Menderes'inkinden tamamıyla farklıydı. Anayasa Mahkemesi de dahil olmak üzere bağımsız yargı birçok durumda hükümete rağmen bireylerin haklarını korumak ve yeni yasaların anayasaya uygunluğunu temin etmek görevini yerine getiriyordu. Devlet radyo ve televizyonu özel olup basının büyük bir bölümünün yaptığı gibi sık sık hükümeti eleştirmekteydi. Ve üniversitelerin özelliği nedeniyle polis bir üniversite kampüsüne ancak rektörün daveti üzerine girebiliyordu. Bu nedenle Demirel'in birçok bakımdan eli kolu bağlıydı. Partisindeki birçok kişi bu tür bir değişiklikten yana olduğu halde anayasayı değiştirmek ve kişi özgürlüklerini sınırlamak için gereken 3/2 çoğunluğu hiçbir zaman mecliste elde edemedi. Bu politikalar yüzünden Demirel de Menderes gibi entelektüeller arasında sevilmez hale geldi. Ama kırsal kesimde kendisine olan desteğin devam ettiği 1969 seçimleri ile belli oldu. AP küçük kayıplara uğramakla beraber oy yüzdesi %46,5'a düşmüştü. Meclisteki çoğunluğunu korumaktaydı. CHP ise onun kayıplarından yararlanamamış ve yalnızca %27,4 oy almıştı. Demirel öncekinden biraz daha merkezci olan yeni bir kabine kurdu. Demirel'in sıkıntılarının sorumlusu seçmen ya da muhalefet değildi. Sıkıntılar kendi partisi içerisindeydi. Demirel, ülkenin sanayileşmesi için gereken parayı sağlamakta yardımcı olacak yeni vergi teklifleri yapmış ve bu yüzden Anadolu toprak sahiplerinin, küçük tüccarın ve esnafın çıkarlarının temsilcisi olan en muhafazakar kanadın desteğini bütün çabalarına rağmen sonunda yitirmişti. Şubat 1970'te AP'nin sağ kanadı muhalefetle birlikte oy kullandı ve böylece Demirel'i istifaya zorladı. Ancak Demirel'e alternatif yoktu ve Mart ayında yeni bir kabine kurdu. Ne var ki anlaşmazlığın yatışması yalnızca görünüşteydi ve Haziran ayında sağ kanat açıkça partiden ayrılmaktan söz etmeye başladı. Demirel bu kesimin bazı üyelerini partiden attı ve bazıları da istifa etti. Aralık 1970'te AP'den ayrılan 41 milletvekili ve senatör, Millet Meclisi eski başkanı Ferruh Bozbeyli önderliğinde Demokratik Parti'yi kurdular. Partinin adı kuşkusuz Menderes ve Bayar'ın yasaklanmış Demokrat Partisi'ni hatırlatıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi ortanın soluna kayıyor. CHP 1965 seçimlerine partinin gelecekleri parlak iki adamı Turhan Feyzoğlu ve Bülent Ecevit tarafından yazılmış olan ve sosyal adalet ve sosyal güvenliğe açıkça sosyalistçe olmadan ağırlık veren yeni bir bildirge ile girmişti. Ecevit partinin konumunu ortanın solu diye tanımlamaktaydı. Bu tanım onu ilk kez 28 Temmuz'daki bir konuşmasında kullanan Genel Başkan İnönü tarafından desteklenmekteydi. Ecevit, CHP'nin geleceğinin proletaryanın yani gecekondularda yaşayanların oylarını seferber etmede yattığına İnönü'yü ikna etmeyi başarmıştı. Bu da CHP'nin İşçi Partisi ile rekabet etmek zorunda kalacağı, yeni sloganın da buradaki başarıya yardımcı olacağı anlamına geliyordu. Ancak CHP'nin bu yeni tutumu ona 1965 seçimlerinde bir yarar getirmedi. İlerici ve kuşkusuz İsmet İnönü'nün başında olduğu bir parti olarak hala inandırıcılık ve güvenilirlikten yoksun bulunuyordu. Ve zaten gecekondu semtlerindeki insanlar esasen büyük kente kendi köy değerleriyle birlikte göç etmiş köylülerdi. Bunlar köydeki gibi AP'ye oy vermişlerdi. Solun Gerçek Partisi, İşçi Partisi de CHP gibi seçimlerden çok başarısız çıktı. Ayrıca ortanın solu sloganı AP propagandacılarına CHP'lilere karşı en kaba yıldırma taktiklerini kullanmaları için her olanağı sağlamıştı. Bu kampanya sırasında ortanın solu Moskova yolu sloganı çok fazla kullanıldı. Yenilgiden sonra parti içerisinde sert bir tartışma başladı ve yenilgiden ortanın solu taktiklerini sorumlu tutanlar çoktu. Fakat İnönü Ecevit'ten ve yeni programdan yana çıktı ve Ecevit 1966'da partinin genel sekreteri seçildi. İç kavga 28 Nisan 1967'de toplanan 4. Olağanüstü Kurultay'a kadar sürdü. İnönü'nün desteklediği Ecevit, Merkez Yürütme Kurulu'nun parti ve milletvekiller üzerindeki nüfuzunu ve parti disiplinini artırmak için bazı tedbirler önerdi. Bu tedbirler benimsenince ortanın solu çizgisine karşı çıkan 47 milletvekili ve senatörden oluşan bir grup Güven Partisi'ni kurmak için partiden ayrıldı. Bu kişilere CHP veliahtlığında Ecevit'in esas rakibi olan Turhan Feyzioğlu önderlik ediyordu. Feyzioğlu her zaman partinin ilerici kanadının mensubu olmuştu ve bu yüzden de onun partiyi bölmedeki güdülerinden birinin Ecevit'e karşı duyduğu kişisel kıskançlık olduğuna inanmamak güçtür. CHP'nin büyük kentlerdeki oy oranını iyileştirdiği 1968 yerel seçimleri yeni çizginin etkili olmaya başladığını işaret eder gibi gözükmüştü. Ancak 1969 seçimleri yine büyük bir hayal kırıklığı oldu. Bunun nedeni belki de CHP'nin halen belirsiz olan konumundan dolayıydı. Çünkü Ecevit ve taraftarları partinin yeni yönelimini coşkuyla benimsemiş olmalarına karşın İnönü fikrini değiştirmiş gözüküyordu. İnönü Ecevit'i tam olarak reddetmemekle beraber beyanatlarında ve kendisiyle yapılan mülakatlarda CHP'nin Kemalist geleneklerinin ve komünizm aleyhtarı niteliğinin altını çizmekteydi. Ancak 1960'ların sonlarının siyasal manzarası yalnızca iki büyük partinin faaliyetleri ve fikirleriyle betimlenemez. 1961 Anayasası çok daha geniş bir siyasal çeşitlilik için olanaklar sunuyordu. Ve bu olanaklardan tam olarak ancak 1960'ların ortalarından itibaren yararlanılmaya başlanmıştı. Siyasal köktenciliğin büyümesi. 1960'lar hızlı değişim yıllarıydı. İnsanlar hem fiziki hem de sosyal olarak çok daha hareketli hale gelmişlerdi. Büyüyen bir öğrenci kitlesi ve çoğalan bir sanayi proletaryası vardı. Ve eğer ortanın solu üzerine parlak sözlere rağmen bu parti geniş tabanlı bir farklı görüşler birliği olarak kalmayıp köktenci siyasetleri tercihe cesaret etmiş olsaydı, bunların ikisi de yenilenmiş bir CHP'nin en doğal unsurları olabilirlerdi. Bu durum İşçi Partisi'ne ve sonraları da militan sola yararlanacakları bir fırsat sağladı. Adalet Partisi'ne gelince sağda tehlikeleri açık durumdaydı. Seçmen tabanı çiftçiler ve küçük iş adamlarından oluşuyordu. Ama partinin siyaseti giderek daha fazla modern sanayi burjuvazisi ve büyük sermayenin çıkarlarına hizmet etmekteydi. Bu durum kendisine oy verenlerin birçoğunu küstürmüş ve bunlar kurulan İslami ve aşırı milliyetçi partilerin başlıca hedef kitlesi haline gelmişlerdi. Sol. Soldaki en eski parti kuşkusuz Türkiye Komünist Partisi'ydi. Yaklaşık 50 yıldır yasaklanmış olmasına rağmen Türkiye içerisinde küçük ama sadık bir taraftar topluluğuna hala sahipti. Bununla beraber hem katı Moskova yanlısı tutumundan ötürü bu tutumu Stalin döneminin dehşeti ortaya çıktığında ve Macaristan'ın bağımsızlık mücadelesinin 1956'da bastırılmasından sonra birçoklarının gözünde itibarını düşürmüştü, hem de devrimin itici gücü olarak tüm dikkatini doktriner bir katılıkla sanayi proletaryasına yönelttiği için sol siyasetle ilgilenenler üzerindeki ağırlığı azalmaktaydı. Sanayi proletaryası büyümekle birlikte hala oldukça cılızdı. Solun asıl yasal partisi İşçi Partisi'ydi. Bu da destek için proletaryayı, bilhassa da sendikaları hedeflemekteydi. ama aynı zamanda entelektüeller arasında da çok etkiliydi. 1960'lar her çeşit siyasal ve toplumsal mesele üzerine canlı bir entelektüel tartışmaya sahne oldu. Ve bu yeni anayasanın mümkün kıldığı düzenli aralıklarla çıkan çok fazla sayıdaki yeni dergide ifadesini buldu. İlki 1961'de çıkmaya başlamış olan Yön dergisiydi. Bu dergi dar Marksist bir yayın değildi. Farklı köktenci ve sol görüşlerin dile getirildiği geniş tabanlı bir tartışma kürsüsüydü. Sonraki dergiler ise genellikle Marksizmin özgül bir çeşidine çok sıkı şekilde daha bağlıydılar. Bu yayınların çevresinde oluşan gruplar sık sık hiziplere ve partilere dönüşüyorlardı. 1960'larda öğrencilerden ve entelektüellerden oluşan yeni bir solun bu gelişimi kuşkusuz sırf Türkiye'ye mahsus değildi. Bu tüm dünyada olmaktaydı ama Türkiye'deki gelişiminin özellikle önemli olmasının iki nedeni vardı. Menderes'in devrilmesinde ve 2. Cumhuriyet Anayasası'nın biçimlenişinde üniversiteler önemli bir rol oynamışlardı. Bu sebepten öğrencilerin ve öğretmenlerin kendilerini toplumun itici gücü olarak görmeye başlamaları hayli akla yakındı. Üstelik bu, Kemalizmin aydın bir seçkin sınıf tarafından yürütülen yukarıdan aşağı devrim kavramına mükemmelen uygun düşen bir kavrayıştı. Fikir kulüpleri bütün büyük üniversitelere yayıldı. İçlerinde en ünlüsü, İşçi Partisi liderlerinden Profesör Sadun Aren'in biçimlendirici bir nüfuza sahip olduğu, Türkiye'nin üst düzey devlet memurlarının yetiştirildiği eski imparatorluk mülkiyesinin devamı olan Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesindeki kulüptü. 1960'ların ortalarında bu kulübün ve diğerlerinin yönetimine Fikir Kulüpleri Federasyonu adıyla ulusal bir ağ kuran tipin öğrenci eylemcileri hakim olmuştu. Marksist çevrelerde 1960'ların ortalarındaki en büyük tartışma Türkiye'nin hangi tarihsel aşamada olduğuydu. Mehmet Ali Aybar ve tipin ana grubu Türkiye'nin demokratik yollarla gerçekleşecek bir sosyalist devrime hazır olduğunu savunuyordu. Zafer'in tip üyelerinin önderliğindeki yeni bir sendika konfederasyonu içerisinde hayli başarıyla örgütlenmeye çalıştıkları Türk işçilerinin artan sınıf bilincinden ve siyasal uyanıştan geleceğini umuyorlardı. Mihri Belli önderliğindeki bir diğer etkin grup ise Türkiye'nin feodal özelliklere sahip bir Asyalı toplum olduğunu, proletaryanın hayli zayıf olduğunu ve devrimci değişimin ancak bir aydınlar ve subaylar koalisyonuyla gerçekleşebileceğini ileri sürüyordu. Milli Demokratik Devrim denilen bu akım 1968'de Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun yönetimine hakim oldu. Ve bu federasyonu kısaltılmış adıyla Dev Genç diye bilinen Devrimci Gençlik Örgütü'ne dönüştürdü. Türkiye'deki gençlik hareketi 1968'lerden itibaren Almanya ve özellikle de öğrencilerin Mayıs 1968'de bir devrimi başlatıp neredeyse General de Gaulle'ü alaşağı edecek gibi oldukları Fransa'daki öğrenci hareketlerinin etkisi altındaydı. Aynı zamanda Sovyetlerin Çekoslovakya işgali dünyanın dört bir yanındaki sol çevrelerde olduğu gibi Türk solu arasında da bir bilinç bunalımına yol açmıştı. Mehmet Ali Aybar'ın bu işgali kınaması partinin Sadun Eren ve Behice Boran gibi öteki bazı önderlerince desteklenmeyince tip bölündü. Aynı zamanda Milli Demokratik Devrim Grubu da Türkiye'nin feodal bir toplum olup olmadığı gibi çok daha içerik bir sorundan dolayı bölünmüştü. Bu hareketin Doğu Perinçek'in önderlik ettiği köktenci kanadı daha sonra Mao'cu oldu. 1970'ten itibaren Milli Demokratik Devrim çevresinden bazı köktenciler ajitasyonun yeterli olmadığı ve sadece silahlı propagandanın yani terörist saldırıların ve silahlı gerilla mücadelesinin devrimi getirebileceği kararına vardı. Mao'cu gruptan kopan TKP-ML, Türkiye Komünist Partisi Marksist-Leninist Hizbi de TİKKO'yu, Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu oluşturdu. Deniz Gezmiş'in THKO'su, Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu ve Mahir Çayan'ın THKPC'si, Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesi öncülüğündeki bu gruplar, ülkeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen bir terör mücadelesini, kent gerilla savaşını başlattılar. Milli Demokratik Devrim Grubu'nun ilerici subaylarla bir koalisyon umudu, 15-16 Haziran 1970'te İstanbul'da işçilerin büyük çaplı bir gösterisi, askeri birliklerin sert müdahalesiyle karşılaşınca sarsıldı. Bu sıralarda TKP, gerek tipin ve gerek yeni solun öteki gruplarının ciddi zorluklarla karşılaşmasıyla entelektüeller arasında nüfuzunun bir kısmını yeniden kazanmaktaydı. Sağ. Muhafazakar Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi, Ekim 1965'teki seçimlerde başarısız olmuş, sadece %2.2 oy elde etmişti.